12. ayrım, sayfa 131. Tacizci, Lars Kepler. 32. bölüm. Yuna'nın ayaklarının dibindeki kumlara çizilen sembole bakan Linda'nın yanakları kızardı. Tırpan eskizi çoktan rüzgar tarafından silinmeye başlamıştı. Linda hiçbir şey söylemedi fakat alnı terden parlıyordu. Yuna, affedersiniz ama bir telefon bekliyorum diyerek bastonunun yardımıyla ayağa kalktı. Margot onun topallayarak Norra Latin okulunun merdivenlerine doğru yürümesini ve cep telefonunu çıkarmasını izledi. Yuna'nın kendisine Linda Bergman'la daha samimi bir ortam yaratma şansı vermek için yanlarından ayrıldığını anladı. Linda dedi, er ya da geç bu meseleyi çözeceğim ama sizin anlatmanızı tercih ederim. Genç kadın yüzüne düşen saçları yavaşça kenara iterken koltuk altlarındaki koyu gri ter izleri göründü. Tekrar dudaklarını yalayarak bu biraz kişisel bir konu dedi. Anlıyorum. Linda yere bakarak buna Saturnalia diyorlar dedi. Dipno Saturnalia Aralık ayının ortasında Tanrı Satürn'ün şerefine yapılan bir Roma festivali. Margot nazikçe, bu bir tür canlandırma oyunu mu diye sordu. Linda elinden geldiği kadar sakince, hayır, bir tür sefahat alemi diye cevap verdi. Yani grup seks mi? Evet, gerçi grup seks kulağa biraz şey gibi geliyor, bilmiyorum. Yani bu yaşlıların katıldığı rezil bir eş değiştirme partisi gibi değil dedi. Utanarak gülümsedi. Margot, neden bahsettiğinizi biliyor gibisiniz diyerek devam etti. Linda başını belli belirsiz iki yana sallayarak Maria'yla birkaç kez bu alemlere gittim dedi. Ben bekarım yani bunda hiçbir tuhaflık yoktu ve sırf oradasınız diye herkesle yatmak zorunda değildiniz. Fakat amaç bu değil mi? Denediğim için pişman değilim ama bu gurur duyduğum bir şey de değil. Margot sessizce bana Saturnalyalardan bahsetsenize dedi. Linda bacak bacak üstüne atarak ne diyeceğimi bilmiyorum dedi. Kendimi kaptırmıştım ne bileyim. Maria'nın seks konusunda tamamen açık bir tavır sergilenmesinden etkilenmiştim. Yani ben şey sanıyordum işte her neyse. Ona aşık mıydınız? Linda soruya cevap vermeden bunu kendim için yaptım dedi. Hiçbir zorunluluk hissetmeden yeni bir şey denemek, kendimi bırakmak için ve buna seks dışında hiçbir anlam yüklemeden... Bunu anlayabiliyorum, Margot usulca gülümsedi. Linda Margot'a karanlık bir bakış atarak ilk seferinde bütün bedeniniz titriyor, bunu yapıyor olamam diye düşünüyorsunuz. Aynı anda birkaç erkekle birlikte oluyorsunuz. Bir sürü uyuşturucu alıyorsunuz, başka kızlarla seks yapıyorsunuz ve bu saatlerce sürüyor. Tam bir çılgınlık. Linda Yuna'nın olduğu yöne baktı ve dudağının üstünde biriken teri işaret parmağıyla sildi. Margot bu alemlere gitmeyi bıraktınız dedi. Ben Maria gibi değilim. Onun da olmak istiyordum ve ona ayak uydurmaya çalıştım. Bir süre sonra da kendimi farklı ve cesur falan hissettim. Ama üçüncü seferden sonra bir sürü şey düşünmeye başladım. Pişman olduğumdan değil. Daha ziyade iyi ama bunu neden yapıyorum? Utanmama gerek yok. Buna iznim var ama neden gibi şeyler. Bu güzel bir soru. O alemlere gitmek benim kararımdı ama aslında ipler benim elimde değildi. Bununla beraber sanırım kendimi bir parça kullanılmış hissettim. Bu yüzden mi alemlere gitmeyi bıraktınız? Linda burnunun ucunu ovalayarak alçak sesle konuştu. Bir kişinin Saturnalia alemlerinden birini filme aldığı ortaya çıkınca sabrım taştı. Bunu yapmak yasak, cep telefonu kullanmak yok. Maria beni arayıp bunu anlattı. Gerçekten çok kızmıştı. Ben ise endişeye kapıldım ve kusacak gibi oldum. Klip amatör filmlerin bulunduğu bir porno sitesine yüklenmişti. Çekim titrek ve karanlıktı ama yine de kendimi görebiliyordum. Ve size bunun hiç de hoş birisi olmadığını söyleyebilirim. Fıskiyeden savrulan birkaç damla onlara ulaşınca Linda bulanık küreye sırtını dönerek başını iki yana salladı. Maria'nın öldüğüne inanamıyorum diye fısıldadı. Bu Saturnalia alemleri nasıl düzenleniyor? Bunları Östermalm'dan iki adam düzenliyor. Philip ve Eugene adında biri. Büyük olasılıkla her şey bir sürü kokain ve ekstazi tüketilen partiler vermeleriyle başladı. Sonra işin içine spice, dipnosentetik genever, maymun tozu, dipnosentetik katinonlar sınıfından yutulabilen, damardan alınabilen veya burna çekilebilen halüsinasyonlara ve paranoyaya yol açan beyaz bir toz. İspanyol sineği de girdi. Dipnot kadınlarda cinsel isteği arttırmak için kullanılan bir damla. Ve bu alemler en az 2 ya da 3 yıldır devam ediyor. Her ay birkaç tane Saturnalia düzenleniyor. Dışarıya kapalı olarak sadece davetli olanlar için. Her zaman cumartesileri mi yapılıyor? Linda Margot'un gözlerinin içine bakarak İngilizce'deki cumartesi sözcüğünün kökenini biliyor musunuz diye cevap verdi. Dipnot, İngilizce'de cumartesi anlamına gelen Saturday sözcüğünün kökeni Saturn Day, yani Satürn günüdür, çevirinin notu. Margot başıyla onayladı ve Linda tekrar yeri tekmeledi. Sadece hiç uyuşturucu kullanmadığımı söylemek istiyorum dedi. Margot kayıtsızca aferin size diye cevap verdi. Onun yerine çok fazla şampanya içtim, Linda gülümsedi. Bu alemler nerede yapılıyor? Benim gittiğim dönemde Birger Jarl Oteli'nde bir suite odaları vardı. Tek hatırladığım çok tuhaf, kışkırtıcı odalar. Maria'nın dilindeki takıdan bahsetsenize. Philip ve Eugene yakın çevredeki tüm kızlara dil takıları vermişlerdi. Maria da bu topluluktan ayrılmak istiyor muydu, bunu biliyor musunuz? Sanmıyorum, ben... Linda sustu ve saçlarını bir omzunun üzerine attı. Ne diyecektiniz? Philip Maria'ya aşık oldu. Onunla yalnız görüşmek istedi ve başka erkeklerle yatmasını istemedi. Maria ise sadece güldü. İşte Maria böyle biriydi. Margot Suzanne'la Kerdin bir fotoğrafını çıkardı. Bu kadını tanıyor musunuz? İyice bakın. Linda Suzanne'la Kerdin gülümseyen yüzüne, içtenlik saçan kahverengi gözlerine, parlak saçlarına baktı ve başını iki yana salladı. Hayır diye cevap verdi. Bu kadın Saturnalia alemlerine geldi mi? Linda onu tanımıyorum diyerek ayağa kalktı. Margot bankta oturmaya devam ederken kurbanlar arasında hala bir bağlantı bulamadıklarını düşündü. Kurbanlarını sinsice izleyen bir seri katille uğraşıyorlardı. Fakat katilin kurbanlarını nerede bulduğuna ya da onları nasıl seçtiğine dair hiçbir fikirleri yoktu. 33. Bölüm. Madeleine Federer annesiyle Humle Gordon'i çapraz olarak kesen bir yolda yürüyordu. Okuldan sonra onunla Aziz Yakup Kilisesi'ne piyano çalmaya gitmişti. Jackie geçimlerini sağlayabilmek için bulabildiği tüm ek işleri alıyordu. Madeleine şimdi annesinin yanında yürürken bir yandan konuşuyor, bir yandan da annesinin yardıma ihtiyacı olmadığını bildiği halde gözünü yoldan ayırmıyordu. Annesi bir ayağını kenardaki otlara sürterek yürüyordu. Böylece hem bitkilerin bacağına değdiğini hissedebiliyordu, hem de bastonunun yolda çıkardığı tıkırtıya kulak verebiliyordu. Kraliyet kütüphanesinin dışında bir kompresör gümbürdedi ve güçlü sondaj makineleri seri metalik sesler çıkararak asfaltı delmeye başladı. Bu gürültü annesinin yolunu şaşıracağı anlamına geldiğinden Madeleine onun kolunu kavradı. Madeleine'in daha küçükken çok sevdiği spiral kaydırağın bulunduğu oyun parkının önünden geçerlerken burunlarına gelen plastik ve ılık kum kokusu çok güzeldi. Caddeye vardıklarında annesi yardımı için Madeleine'e teşekkür etti ve yaya geçidine doğru yürümeye devam ettiler. Madeleine bastonunun taş kaldırımdaki tıkırtısının asfalt üstünde çıkardığı sesten daha vurgulu olduğunu duyabiliyor. Fakat yolun kenarına yakın bir trafik lambasının yanına geldiklerinde sesin nasıl farklılaştığını kestiremiyordu. Annesi sadece araba seslerinde anlık bir boşluk oluyor diye açıkladı ve durdu. Bastonunun ucunu her zamanki gibi kaldırımın kenarına dayadı. Böylece arabalar durdu ve trafik lambasının tik tak sesi hızlandığı zaman yükseklik farkına hazır olacaktı. Karşıya geçtiler ve büyük sarı bir binanın önünde yürüdükleri sırada annesi açık duran bir garaj kapısına doğru dönerek dilini şaklattı. Görme engeli olan pek çok kişi bu yankıyı dinleyerek olası tehlikeleri saptıyordu. Eve geldiklerinde Jackie kapıyı kapattı, kilitledi ve emniyet zincirini yuvasına taktı. Madeleine paltosunu astı ve annesinin ışığı açmadan salona gidişini, notalarını masaya koyuşunu izledi. Madeleine odasına gidip Hogi'ye merhaba dedi. Tam ev giysilerini giymişti ki annesinin sesini duydu. Annesi yatak odasından "Maddie!" diye seslendi. Madeleine bol ışıklı odaya girince annesinin üstünde sadece iç çamaşırlarıyla ayakta dikildiğini ve pencerenin önündeki perdeleri kapatmaya çalıştığını gördü. Pencerenin hemen dışında pembe bir çocuk bisikleti çimlerin üstünde yatıyordu. Perde gardırobun kapağının arasına sıkışmıştı. Annesi parmaklarını kumaşın üstünde gezdirerek perdeyi sıkıştığı yerden çıkarıp arkasına döndü. "Buradaki ışığı sen mi açtın?" diye sordu. "Hayır, bu sabahı kastediyorum." "Madeleine sanmıyorum," diye cevap verdi. "Dışarı çıkarken ışıkları açık bırakmadığımızdan emin olman gerekiyor." Madeleine ışığı açık bıraktığını düşünmediği halde "Üzgünüm," dedi. Annesi uzanıp yatağın üzerini yoklayarak yastığın yakınında duran mavi sabahlığını buldu. Belki de Hogi karanlıktan korktuğu için gelip ışığı açmıştır. Belki. Annesi ters çevrilmiş incecik sabahlığı düzeltip üzerine giydikten sonra çömelerek Madeleine'in yüzünü ellerinin arasına aldı. "Dünyanın en güzel kızı sen misin?" "Evet evet sensin biliyorum." "Bugün hiç öğrencin yok mu anne?" "Sadece Eric gelecek. Üzerine bir şeyler giymeyecek misin?" Jack'i önerin için teşekkürler diyerek ipek sabahlığı üzerine geçirdi. "Gümüş renkli eteğini giy, o güzel. Sen bir şeyler bulmama yardım edersin." Annesi bir renk okuyucusu olduğu halde her zaman Madeleine'e giysilerinin düzgün görünüp görünmediğine, renklerin uyumlu olup olmadığını sorardı. "Gidip gelen postaları getireyim mi?" "Mutfağa getir." Koridordan geçen Madeleine kapının önündeki postaları yerden alırken burnuna ıslak toprak ve ısırgan otu kokusu geldi. Mutfağa girince çoktan masanın başına geçmiş olan annesinin yanına gitti. Jack her zaman yaptığı gibi "Hiç aşk mektubu var mı?" diye sordu. "Bir emlakçı reklamı var." "At gitsin, bütün reklamları at başka." "Telefon faturası ile ilgili bir hatırlatma gelmiş." "Aman ne güzel." "Ve bir de okulumdan bir mektup var." Jack'i ne diyorlar diye sordu. Madeleine zarfı açtı ve bütün anne babalara gönderilen mektubu yüksek sesle okudu. Birisi bir süredir koridorun ve tuvaletin duvarlarına edepsiz sözler yazıyordu. Baş öğretmen anne babalarla velilerden çocuklarıyla bu konu hakkında konuşmalarını, temizlik yapmanın ne kadar maliyetli olduğunu ve oyun parkının yenilenmesi için ayrılan para miktarını azalttığını anlatmalarını istiyordu. Annesi, "Bunu kimin yaptığını biliyor musun?" diye sordu. "Hayır ama duvar yazılarını gördüm. Gerçekten çok aptalca, çok çocukça." Annesi ayağa kalktı ve buzdolabından kiraz, domates, taze krema ve kuşkonmaz çıkardı. "Madeleine eriyi seviyorum," dedi. Annesi makarna haşlamak için büyük bir sos tenceresini suyla doldururken "Tuşlara tıntınlar demesine rağmen mi?" diye sordu. Madeleine bozuk bir robot gibi çaldığını söylemişti diyerek kıkırdadı. "Bak işte bu kesinlikle doğru." Madeleine istemsizce gülümsedi ve elektrikli ocağı açan annesinin de gülümsediğini gördü. "Yakışıklı küçük bir robot," diye devam etti. "Ben de kalamaz mı? Kendime ait küçük bir robotum olur. Oyuncak bebeğimin yatağında yatabilir." "Sahiden yakışıklı mı?" Madeleine Eric'in kibar yüzünü gözünün önüne getirerek "Bilmem ki," dedi. "Sanırım öyle. Herkesin ayılıp bayıldığı şu aktörlerden birini andırıyor." Annesi başını iki yana salladı ama suyu bir miktar tuz eklerken mutlu görünüyordu. 34. Bölüm. Eric sol eliyle sadece 6. satıra kadar gelebildiği halde sağ eliyle 18. satıra kadar çalabildiği için halinden memnundu. Jackie birkaç saniyeliğine kendi kendine gülümsedi ama Eric'i övmek yerine söylediği şekilde çalışıp çalışmadığını sormaya karar verdi. Eric elimden geldiğince sık çalışıyorum dedi. Dinleyebilir miyim? Çalışıyorum ama yine de kulağa hoş gelmiyor. Hata yapmakta hiçbir sakınca yok dedi Jackie. Ama çok kötü çalarsam öğrenciniz olmamı istemezsiniz. Eric böyle bir risk. Eric ve buraya gelmek gerçekten hoşuma gidiyor diye devam etti. Bunu duyduğuma sevindim ama çalmayı öğreneceksen yapman gereken... Jackie cümlesini yarıda kesti, yüzü kızardı ve sonra çenesini tekrar kaldırdı. Şüpheci bir gülümsemeyle benimle flört mü ediyorsun diye sordu. Eric öyle mi görünüyor diyerek güldü. Jackie ciddileşerek pekala dedi. Eğer gülmeyeceğine söz verirsen çalıştığım parçayı çalmayı deneyeceğim. Jackie gülersem ne olur diye sordu. Bu sadece bir espri anlayışına sahip olduğunu kanıtlar. Jackie tam Madeleine üzerinde pijamaları ve terlikleriyle içeri girdiği sırada kocaman gülümsedi. Madeleine iyi geceler Eric dedi. Eric gülümsedi. İyi geceler Madeleine. Jackie ayağa kalktı ve kızının peşinden odasına gitti. Eric onların gidişini izledi ve tam sol elini tuşların üzerine koyduğu sırada Madeleine'in kirpisini koltuğun üstünde unuttuğunu gördü. Kirpiyi aldı ve peşlerinden giderek sağdaki koridora döndü. Madeleine'in odasının kapısı aralıktı ve ışığı yanıyordu. Eric Madeleine'in sırtını ve Jackie'nin yatak örtüsünü açtığını görebiliyordu. Daha fazla ilerleyemeden kapı yüzüne çarptı ve Eric geriye sıçradı. Deli gibi çığlık atan Madeleine kapıyı tekrar çarptı. Eric gerisin geri koridor duvarının dibine yuvarlandı ve elini kanamaya başlayan burnuna götürdü. Madeleine hala odasında çığlık atıyordu. Eric bir şeyin yere düşüp kırıldığını duydu. Banyoya girdi, kirpiyi elinden bıraktı ve burnuna baskı yaparken Madeleine'in sakinleştiğini duydu. Bir süre sonra Jackie koridora çıktı ve usulca banyo kapısına vurdu. ''İyi misiniz? Anlamıyorum. Az önce...'' Eric onun sözünü keserek ona üzgün olduğumu söyleyin dedi. ''Kapıdaki yazıyı unuttum. Sadece kirpisini geri vermek istemiştim.'' Madeleine de kirpisinin nerede olduğunu soruyordu. Eric kapıyı açarak buradaki dolabın üstünde duruyor dedi. Bir tarafına kan bulaştırmak istemedim. Kanamanız mı var? Pek sayılmaz, sadece hafif bir burun kanaması. Eric yüzünü yıkarken Jackie kirpiyi alarak kızının yanına gitti. Tekrar dışarı çıktığında Eric piyanonun başına geri dönmüştü. Jackie ellerini iki yana açarak üzgünüm dedi. Madeleine ne oldu anlamadım. Eric o harika bir çocuk dedi. Jackie başıyla onayladı. Evet gerçekten öyle. Oğlum 18 yaşında ve hala bulaşık makinesini çalıştırmayı başarabilmiş değil. Ama artık annesiyle yaşıyor ve annesi benden biraz daha sert. İkisi de sessizliğe büründü. Odanın ortasında dikilen Jackie, Eric'in temiz giysilerinin ve insanın içini ısıtan bir odun esansı yayan tıraş kolonyasının kokusunu alabiliyordu. Örme hırkasına üşüyormuşçasına daha sıkı sarınırken yüzünde sıkıntılı bir ifade vardı. ''Bir kadeh şarap ister misin?'' diye sordu. 35. Bölüm. Eric ve Jackie mutfak masasında karşılıklı oturuyorlardı. Jackie şarap, iki kadeh ve ekmek çıkarmıştı. Eric hep koyu canlı gözlükler mi takarsın diye sordu. ''Gözlerim ışığa duyarlı, hiçbir şeyi göremediğim halde çok acıyabiliyorlar.'' dedi Jackie. ''Burası neredeyse tamamen karanlık.'' dedi Eric. ''Sadece perdenin arkasındaki küçük lamba açık.'' Jackie ''Gözlerimi mi görmek istiyorsun?'' diye sordu. Eric ''Evet.'' diye itiraf etti. Jackie küçük bir lokma ekmek ısırdı ve bunun hakkında düşünürcesine yavaşça çiğnedi. ''Eric hep kör müydün?'' diye sordu. ''Doğuştan retinitis pigmentosa hastasıyım.'' Dipnot, tavuk karası ya da gece körlüğü olarak bilinen, yaşın ilerlemesiyle görme yetisinin kaybedilmesine neden olan bir hastalık. ''İlk birkaç yıl boyunca oldukça iyi görebiliyordum ama 5 yaşıma geldiğimde tamamen kör olmuştum.'' ''Hiç tedavi olmadın mı?'' ''Sadece A vitamini aldım ama...'' Jackie suskunlaştı, sonra koyu camlı gözlüğünü çıkardı. Gözleri tıpkı kızınınkiler gibi hüzünlü ve açık maviydi. Eric alçak sesle ''Güzel gözlerin var.'' dedi. Eric onun gözlerinin içine baktığı halde karşılıklı bakışmamaları tuhaf bir histi. Jackie gülümsedi ve gözlerini kapatır gibi yaptı. ''Eric insan kör olunca karanlıktan korkuyor mu?'' diye sordu. Jackie alıntı yaparcasına ''Körler karanlığın kralıdır.'' dedi. ''Ama insan kendini yaralamaktan ya da kaybolmaktan korkar.'' ''Bunu anlayabiliyorum.'' ''Mesela bugün sabahın erken saatlerinde birinin yatak odası penceremden bana baktığı hissine kapıldın.'' deyip kısaca güldü. ''Sahi mi?'' ''Anlarsın ya, pencereler kör insanlar için tuhaf şeylerdir. Bir pencere tıpkı bir duvar gibidir, serin ve düz bir duvar gibi. Yani bir pencere orada yokmuşçasına ötesini görebildiğinizi biliyorum. Bu yüzden perdeleri kapatmayı öğrendim. Ama yine de insan her zaman bilemiyor ki.
Belli ki şu anda sana bakıyorum ama demek istediğim birinin seni izlemesi rahatsızlık veriyor mu?
Jackie hızlıca gülümseyerek bazı zorlukları olmadığını söyleyemem dedi.
Madden'in babasıyla yaşamıyor musun?
Madden'in babası iyi bir seçim değildi.
Eric ne açıdan diye sordu.
Sorunlu biriydi. Sonradan psikiyatrik yardım almaya çalıştığını fakat geri çevirdiğini öğrendim.
Eric çok yazık dedi.
Evet, bize yazık oldu.
Jackie başını iki yana sallayıp bir yudum şarap içtikten sonra dudağında kalan damlayı silerek kadehi masaya koydu.
Kör olmanın farklı yolları var diye devam etti. Kocam müzik okulunda hocamdı ve hamile kalana dek ne kadar rahatsız olduğunu fark etmedim. Çocuğun kendisinden olmadığını söylemeye başladı. Bana korkunç hakaretler etti. Kürtaj olmam için baskı yapmak istedi ve beni bir metronun altına ittiğini hayal ettiğini söylemeye başladı.
Onu ihbar etmeliymişsin.
Evet ama buna cesaret edemedim.
Peki sonra ne oldu?
Bir gün Maddie'yi bebek arabasına koydum ve kız kardeşimin Uppsala'daki evine yürüdüm.
Oraya kadar yürüdün mü?
Her şey bittiği için mutluydum dedi Jackie. Ama Maddie için açıkçası bir çocuğu ne kadar özlemle yaşayabileceğini kestirmek imkansız. Bir çocuk babasının kendisiyle neden hiç iletişim kurmadığını açıklamak için hayal gücüyle ve varsayımlarla ne kadar idare edebilir ki?
Ah şu ortadan kaybolan babalar.
Maddie neredeyse 4 yaşına geldiği ve telefona cevap verebildiği zaman bir keresinde babası aradığında telefonu açtı. Çok sevindi. Doğum gününde babasının geleceğine ve ona bir köpek yavrusu getireceğine söz verdiğini söyledi. Ve...
Jackie'nin dudakları titremeye başladı ve sustu. Eric kadehlerine biraz daha şarap doldurdu ve Jackie'nin elini kadehin üzerine koyarken onun sıcaklığını hissetti.
Jackie, peki sen ortadan kaybolan babalardan değil misin diye sordu.
Eric, hayır değilim. Ama Benjamin küçükken reçeteli ilaçlarla ilgili bir sorun yaşadım ve işler epey kötüleşti diye dürüstçe cevap verdi.
Ya oğlunun annesi?
Simone ile neredeyse 20 yıl boyunca evli kaldık.
Neden ayrıldınız?
Danimarkalı bir mimarla tanıştı. Onu suçlamıyorum. Hatta John'a sempati duyduğum bile söylenebilir. Simone için gerçekten mutluyum.
Buna inanmıyorum. Jackie gülümsedi.
Eric güldü. İnsan bazen sadece bir yetişkin gibi davranmak, gerekeni yapmak ve yetişkinlerin söylediği şeyleri söylemek zorunda kalıyor.
12. ayrımın sonu. Sayfa 143.